Ayrım 11, sayfa 194. Babamın şark hizmetini yaptığı yıllarda bölgede eşkıya yoktu. İnsanların toprak altında yaşamaları yoksulluktan olsa gerekti. Soğuk Savaş dönemi, Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarabilmiş değildi. Hükümet bir yandan ağır ekonomik sorunlarla karşı karşıyaydı, öte yandan Sovyetler Birliği'nin tehdidi altında. 1945'teki tarım üretimi 1939'dakine göre 1/3, fert başına milli gelir ise 1/4 azalmış, ekmek karneye bağlanmıştı. Enflasyon resmi rakamlara göre %354'tü ama aslında çok daha yüksek olduğu söyleniyordu. Çünkü para 1938'deki satın alma gücünün 1/5 düşmüştü. Stalin İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünün kendilerinde olması gerektiğinde ısrarlıydı. Ayrıca Kuzeydoğu Anadolu'dan koca bir parçanın ayrılıp Gürcistan'a bağlanmasını istiyorlardı. Türkiye'nin yüzünü Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesi o zaman. Askeri yardım 1947'de, ekonomik yardım 1948'de başladı. Babam erlerin palaskalarındaki US damgalarını gördüğü ilk günü hiç unutamadığını söylerdi. Bu damgalar ona İstiklal Savaşı'nı aslında kaybetmiş olduğumuzun tescili gibi görünmüşlerdi. Koskoca binbaşı üzüntüsünden ağlamıştı. Yan göze Tereza'ya baktıydım. Bir zamandır öteki yanındaki yolcu ile Rusça konuşuyordu. Benim baktığımı görünce Şennur'la tanış dedi. Fevkalade girişimci bir Türk hanımı. Moskova'da benden de eski. 83'ten bu yana gidip geliyormuş. Rusları çok seviyor. Filibeli Şennur Hanım 35 yaşından fazla göstermiyordu. 1983 gibi bir tarihte Rusya'da ne yaptığını sorduğumda Filibe'deki okulunun tertiplediği bir geziyle Moskova'ya kampa gitmiş olduğunu söyledi. Kamp yöneticilerinden Andrei isimli bir cam teknoloğuna aşık olmuş, neredeyse evlenip orada kalacakmış ama yapmamış. Siz bilirsiniz, biz Bulgaristan'da ailemizin etnik koruması altındaydık. Bir Rus'la evlenseydim annemin yüreğine inerdi ama çok sevdim adamı. 1989'da Türkiye'ye geldik. 1993'te ticaret için Moskova'ya gittiğimde aynı telefondan aradım. Annesi Lidya Georgievna çıktı. Andrei evdeymiş, çağırdı, konuştuk, buluştuk. Evlenmiş, karısı ihanet etmiş, ayrılmışlar. Cam fabrikasındaki işini bırakmış, o da Türkiye ile ticaret yapıyormuş. Sigara kaçakçılığı işi. Bir gece 9 kilitli bir iş yerinde buluştuk, sarıldık, öpüştük, içkiler içtik. Aşıktık ya birbirimize, neredeyse yatacağız. Ben de olmaz demeyeceğim. Ama Andrei böyle omuzlarımdan itti beni. Sen benim birinci olmama izin vermedin, ben de senin 1001. olmana izin vermeyeceğim dedi. Yatmadı benimle. Ruslar böyle insanlar işte. Güney'e Saratov bölgesindeki silah fabrikasına ellerindeki stok fazlası ham maddeyi Türk tekstiliyle takas etmeye gidiyordu. Rusların bölgeyi yabancılara yakın zamanda açtıklarını, kendisinin oraya giden ilk yabancı olduğunu, otelde kalabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin gerektiğini anlattı. Böyle bir izin olmadığı için karşılayan firma onu bir ninenin evine yerleştirmek zorunda kalmıştı. Trenlerin ağır olması kötüydü. Moskova'dan sonra daha 36 saatlik yolu vardı. Daha şimdiden yorulduğunu hissediyordu. ''Uçak yok mu?'' ''Antonovlar uçuyor ama onlara bineceğime katır sırtında giderim daha iyi.'' diye güldü. ''Nerede böyle uçaklar? Eskiden Moskova'ya da Tupolevlerle uçardık. Tupolev 134'ler. Onlar Antonovlardan bir gömlek iyidirler ama işte o kadar.'' Gece trenleri daha da sıkıntılı oluyordu. Rus trenlerinde kadınlar için kompartıman ayrılmıyor. Biliyor musunuz, bir seferinde Kiev'den Odessa'ya gideceğim, kompartımanın kapısını açtım. İçeride çırılçıplak bir erkek. Dar dar kapattım, kondüktöre koştum. Diyorum içeride çıplak bir erkek var, ben orada kalamam. Verdim eline $5, bana başka bir yer bul. Peki dedi, bir başka kompartımana getirdi beni. Kapıyı açtı, içeride sigara dumanından göz gözü görmüyor. İki Rus kadın karşılıklı oturmuşlar, kafa çekiyorlar. Masanın üstünde domuz sucuğu, turşu. Sarımsak, soğan, keskin sirke kokuları geniz yakıyor. Ben diyorum ben burada da kalamam, başka yer bul bana. Başka yer yok. Başka yer olmayınca dedim, sen söyle o adama, üstünü başını giyinsin, ben gene gideyim onunla yatayım bari. O gece aynı odada yattık adamla. Rus erkeklerine göre Türk kadınları esrarengiz, gizemli. Çok dikkatli yaklaşırlar bize. Adam gece konuşmadı bile benimle. Ben yatağımda kitabımı okudum, o içkisini içti. Uyumuşum. Sabah 5:30'da acıklı bir müzik, birisi rüzgarla konuşuyormuş gibi bir müzik. Kırık bir aşk hikayesi anlatıyor, bizim Arda boylarındaki ağıt gibi. Bizim oraların ağıtlarını bilirsiniz değil mi? Henüz tam uyanmamışım, kompartımanda astragan kalpaklı adamlar var sanıyorum. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Meğer müzik veriyorlarmış kompartımanlara. Neyse, tren 2 saat erken girdi gara. Beni karşılamaya gelecek olanları beklemem gerekti. Biliyor musun, adam yanıma geldi. Karşılayan var mı diye soruyor. Misafirim ya, çok saygılı. İş yaptığım Rus kadınları da diyorlar. Siz Türk kadınları çok şanslısınız. İstanbul'da kahvenin en köpüklüsü ilk size servis ediliyor. Burada da bizim erkekler Rusya'yı iyi göstermek için etrafınızda pervane oluyorlar. Doğru söylüyorlar. Adam Odessa'daki kontaktım gelinceye kadar benimle kaldı. Bütün gece sustuk. Sonra o iki saatte bütün bir hayat hikayesini anlattık birbirimize. Ama yolculuklarda böyle oluyor değil mi? Bakın size nasıl konuşuyorum. Anlatma sırasının bana gelmesini istemiyordum. Biraz bundan, biraz da genç kadın gerçekten ilgimi çektiğinden bu işlere nasıl girdiğini sordum. Bulgaristan'dan geldikten sonra Karaköy'de Rusya temizlik malzemeleri ihraç eden bir yerde sekreter olarak çalışmaya başladım. Rusçam çok iyi olduğu için Filibe'den, Rus filolojisinden mezunum, müşterilerle doğrudan temas ediyordum. Birkaç ay içinde satış müdürü gibi bir şey oldum. O sıralarda anneme MS teşhisi kondu. Bulgaristan'da da hastaydı ama teşhis konamamıştı. Tütünde çalışırdı, sapasağlam bir kadındı. Birden eli ayağı tutmaz oldu. Orada doktorlar üzüntüden olduğunu söylemişlerdi. Bilinçli olarak ölmek istiyor dediler. Çünkü ben annemin yattığı hastanede çalışan bir stajyer doktordan gebeydim, anlıyor musunuz? Bulgardı. Onun ailesi de beni istemiyordu ama biz evlenecektik. Sonradan onun annesi bizi ayırdığına çok pişman oldu. Kadın ölmeden önce beni İstanbul'dan telefonla aradı. Kendisini affetmemi istedi. Bayramda Filibe'ye gittiğimde onu ziyaret ettim. Geliyorum diye bana bir bohça hazırlamış. Bohçada Gregory için hazırladığı çeyizler. Bu çeyizler senin diye verdi. Aldım, İstanbul'a getirdim. Canan'ın çeyiz sandığına koydum. Bari o kullansın değil mi? Canan kızım, henüz 16 yaşında ama yıllar su gibi akıp geçiyor. Bir de 3 yaşında bir oğlum var. Kiminle evlendiğini sordum. Bir Türk'le tabii dedi. Necip, annemin çalıştığı kolhozun mal verdiği tütün fabrikasında çalışıyordu. Beni beğendiğini biliyordum. Türkiye'den Neşe Karaböcek kaseti filan geldiğinde ben seviyorum diye hemen getirir bana verirdi. Annemin doktorları benimle konuşunca misyonumu anladım, biliyor musunuz? Önce gittim kürtaj oldum. Yarım saat sonra Gregory'ye telefonu açtım. Dedim, biz Türkiye'ye göçüyoruz. Sonra da Necip'i aradım dedim. Biz Türkiye'ye göçüyoruz. Bizimle geliyor musun? Bakire olmadığımı da söyledim. Hoşuna gitmedi ama yine de evlendi benimle. Seviyordu çok, anlıyor musun? İstanbul'da ikimiz de işe girdik. 5-6 ay kadar sonra da anneme MS teşhisi kondu. Doktorlar dediler tedavi için yılda 30 bin dolar lazım. 30 bin dolar bulursam annem iyileşecek. Ben de kalktım annemden 1000 dolar borç aldım. Bir arkadaşla ortak firma kurdum. %51'i benim, %45'i onun. %4'ü de orada çalışacak kızın. Başladım kendi çalıştığım yerden bunlara mal vermeye. Hem mal veriyorum hem de bize gelen Rus müşterileri kendi firmama yöneltiyorum. Kısa sürede 50 bin dolar yaptım. Annem kurtuldu dedim ama meğer MS'nin tedavisi yokmuş. Sadece ilerlemesini biraz yavaşlatabiliyorlar. Onu da Türkiye'de yapamıyorlar. Rus doktorları bitkilerle yapıyorlar. Rusya'dan bir karışım götürüyorum. Böyle ardıç tanecikleri, melissa, şeytan ağzı, bir de valeriana kökü dedikleri bir şey. Türkçesini bilmiyorum. Onu kaynatıp içiriyoruz. İyi geliyor. İş iyi gidiyordu. Ben de devam edeyim bari dedim. Kalktım Rostov'da bir şube açtım. Kredili mal göndermeye başladım. Daha da iyi oldu. Ama sonra bir pis iş yaptım. Firmaya %4 ortak ettiğim kızın kazancını kıskandım. Ayda 3000 dolarımı götürüyordu. Ama işleri yürüten doydu, anlıyor musun? Tuttum kızı işten çıkardım. Onun yerine 5-600 dolarlık bir adam koydum. O adam da soydu beni. Çeçen mafyasıyla bağlantı yapmışım. 12 tane 40'lık konteyner göndermişim kışın ortasında. Yolda mal çamur olmuş tabii. Ne malı bu? Ayakkabı boyası dedi. Ayakkabı boyası soğuğa gelmiyor. 10 derecenin altında çamur oluyor. Bizim Mehmet malları sigorta etmemiş. Kaldı mı 1200 ton mal limanda. Konteynerların boşalması lazım. Adamlar diyorlar. Biz burada boşaltamayız. Denizi kirletir. Götürün nerede boşaltırsanız boşaltın. Kim boşaltacak? Rus emekli subaylar mafyası boşaltacak ama onlar da yardımcı olmuyorlar. Sen Çeçenlerle çalışıyorsun. Senin malını boşaltmak çok pahalı. Nereye boşaltacaklar? Karadeniz'in ortalarında bir yerlere boşaltacaklar artık ama nazlanıyorlar. Çünkü ben Çeçenlerle de çalışıyorum. Ben diyorum ben tüccarım, onlara da size de aynı şartlarda mal veriyorum. Daha ne istiyorsunuz? Tepeden tırnağa silahlı adamlar. Çeçenler de öyle. Onlar da diyorlar sen Müslümansın, sadece bizimle çalışmalısın. Çeçenler dindar. Ruslar gibi içkileri yok ama elleriyle yemek yiyorlar. Et yerken böyle yağlar damlıyor. Ben vejetaryenim, öyle gönlüm bulanıyor, bakamıyorum bile. Rusların yanında kalıyorum diye bana bozuluyorlar. Üstüme bir Rottweiler saldılar. Köpek geldi böyle koluma yapıştı. Çeçen sahibi öyle gözlerini dikti. Gözlerimin içine bakıyor. İstediğimizi yapmazsan böyle olur der gibi. Söylemiyor köpeğe. Bıraksın kolumu. Öyle korktum. İstanbul'a dönünce ilk işim kendime bir Rottweiler almak oldu. Korkuyu yeneyim diye. Neyse, o işte tam 200 bin dolar kaybettim. Benim için büyük para. Bütün birikimim gitti. Şimdi diyorum bu Almila'nın ahı, işten çıkardığım kızın. Almila'nın ahı tuttu. 20 günü geçti oralarda kalmak zorunda kaldım. Necip arıyor seni boşayacağım diye. Annem arıyor beni evlatlıktan atacak. Çocuk hastalanmış. Ruslar Nuh diyor peygamber demiyorlar. Para yok. Dinyester'e dökülen ırmaklardan birinin üstünde bir köprü var. Oradan geçiyoruz. Arabayı durdurdum indim. Aşağıda ırmak buz tutmuş diyorum. Ben buradan atsam kendimi ne olur acaba? Hiçbir şey olmaz. Yapmışım zaten kendime 5 sigorta. Yapı krediden İsviçre'ye herkesten bende var. Annem gibi elden düşersen bana kim bakar diye yapmışım. Bağkur ödemelerini hiç aksatmamışım. 2 de hayat sigortam var. Çocuklara yeter. Yura var, Rostock'taki şubemizin başındaki arkadaş. Arabayı o kullanıyor. Geldi sarıldı. Boş ver diyor. Sen çok yoruldun. Akşam sana bir dosuk ayarlayalım. Keyfin yerine gelsin. Ben sanıyorum ki dosuk Dinyester'de bir gezinti, yemekli bir gece filan gibi bir şeydir. Gazetede dosuk ilanları görmüşlüğüm var çünkü. Neyse gece oldu evde oturdum, içkimi içiyorum. Yura aradı, nasılsın diye. Ben diyorum Yura, ben acilen dosuk istiyorum. Yura şöyle bir duraladı. Tamam diyor, hallederiz. Telefonu kapıyoruz, biraz sonra kapı çalınıyor. Yura'nın karısı gelmiş. Kadın diyor, sen bu dosuk işini yanlış anladın. Dosuk dediğin tele kız, iş adamlarına hizmet ediyor ama erkekler de var. İstersen sana temiz birini ayarlayabilirim. Artık düşün ben ne hale geldim. Kadın diyor, bir aya yaklaştı buradasın, genç kadınsın, ihtiyaç duyman normaldir. Kestiğim için özür dilerim ama Teresa hostesi işaret ediyordu. Gümrüksüz bir şeyler almak istiyorsanız bu son fırsat, inmek üzereyiz. Şennur Hanım uçaktaki Türk iş adamlarını gösterdi. Bak şimdi bunlar Moskova'daki sevgililerine parfüm alacaklar, parfüm ve viski. Sen de bir şeyler alacak mısın? Hayır, ya sen? Benim Moskova'da sevgilim yok dedi Şennur Hanım. Teresa Alexia tıraş dosyonu alacağını söyledi. Bakalım Hugo Boss var mı? Alexia Hugo Boss'tan hoşlanıyor. Hostese el ederken, içki içiyorsan senin de almanı tavsiye ederim diye ekledi. Moskova'da artık her şey bulunuyor ama kara borsa çok pahalı. Tahmin ederim. Ufak tefek hediyeler yararlı oluyor dedi Şennur Hanım da. Ama gümrüksüz de olsa buradan almak çok pahalı oluyor. Ben yanımda getiriyorum İstanbul'dan. Bir çift çorabın olmadık kapılar açtığını duymuşluğum vardı. Beni uyarıyor mu diye yüzüne baktım, renk vermedi. Ben de kendimi müstakbel rüşvetler için alışveriş ederken göremiyordum. Daha doğrusu kendimi rüşvet, haydi bahşiş diyelim, vermemin gerekeceği durumlarda göremiyordum. Kucağımda sıkı sıkı tuttuğum gogol, aklımda sarıkamış, şevkle alışveriş yapan Türkleri seyrediyordum. Her yaştan, her gelir grubundan iş adamları ve aklıma düşen bir cümle. Bir çağda pek çok çağ birden yaşanır. Bunun hemen ardından arkamdaki koltuktan yükselen genç bir adama ait olduğu belli, güvenli bir Türkçe. Rusya'da fert başına bira tüketimi 34 litre, Batı Avrupa'da 78 litre. Gelir farkını düşünürseniz potansiyel ortada. Rusya'yı 5 bölge olarak düşüneceksiniz diyordu. Saint Petersburg'un da dahil olduğu kuzey bölgesi, burada fert başına bira tüketimi Rusya'nın en yükseğidir, 48 litreye çıkar. Sonra Moskova'nın da dahil olduğu orta bölge, ikinci en yüksek bira tüketimi buradadır, 45 litre. Güney bölgesine turistlerin en çok rağbet ettikleri Rostov var. Doğu bölgesi Uralları ve Batı Sibirya'yı kapsar. Burası da fert başına gayri safi milli hasılanın en yüksek olduğu bölgedir. Zengin petrol kaynaklarının olduğu sanayi bölgesi. Ama bira tüketimi göreceli olarak daha düşük. Daha az içtiklerinden değil, Avrupa Rusyası ile karşılaştırıldığında buradaki bira fabrikalarının sayısı daha az olduğundan. Sonra Vladivostok'un da dahil olduğu uzak doğu bölgesi ki burada tüketim ortalamanın altındadır. Yine de unutmayın ki en yoksul uzak doğu bölgelerinde bile fert başına bira tüketimi ulusal ortalamanın sadece %10'u kadar düşüktür. Dayanamamış dönmüş bakmıştım konuşan kimdir diye. Oturduğu yerde bile hayli boylu olduğu anlaşılan 20'li yaşlarının sonlarında bir Ege delikanlısıydı. Egeli olduğunu bir Türkçe aksanından bir de oturuşundan kestirdiğimi hatırlıyorum. O oturuş bankerlik ya da menkul değerler kuruluşlarının Amerikan eğitimli genç çalışanlarının oturuşu değildi. Yurt dışında çalışma şansını yakalayanların bacakları farklı açılarda açılırlardı. Bu genç adamınki edebini teslim edeceğiniz ama utangaçlıkla yansıtmayan bir oturuştu. İşinde dünya standardını yakalamış bir Türk olduğunu düşünmüştüm. Onu sevdim. Bir biçimde belli etmiş olmalıyım ki tebessümüme şaşırarak ama tebessümle karşılık verdi. Beni bir yerden tanıyıp tanımadığını düşündüğünü görebiliyordum. Rusya'daki o son krizden biz etkilenmedik abi diye sürdürdü. Aksine alkol tüketimindeki genel artış bireye de yansıdı. Hatta daha yüksek oranda yansıdı. Çünkü bira diğer içkilerden daha ucuz. Satışlarımız 554 milyon litre arttı. Rublenin değerinin düşmesinin bir başka yararı daha oldu. İthalat azaldı. Yerli bira pazarını biz doldurduk. Ruslar yurtsever insanlar, kalite uluslararası standartlı olduğu sürece yerli birayı tercih ediyorlar. Ebi olarak kendi markamızın yanı sıra Starry Melnik'i piyasaya sürmemizin nedeni de bu. Reklam kampanyasında yerellik ve kaliteyi işledik. Starry Melnik, ihtiyar değirmenci demek. Ruslara sıcak gelen nostaljik bir isim, çok başarılı oldu. Şimdi bu yaz Moskova fabrikamızın kapasitesini 150 milyon litreden 300 litreye çıkarıyoruz. Tahminlerimize göre 2002 itibariyle Rusya'da fert başına bira tüketimi 60 litreye çıkmış olacak. İhtiyar değirmenciyi aklıma kaydetmişim. İzleyen yıllarda ne zaman üzerinde değirmen resmi olan yeşil bir etiket gördüm, o delikanlının parlak gözlerini hatırladım. Alışverişini tamamlayan Teresa Filibeli Hanım'a Müslüman bir kadın girişimci olmanın nasıl bir şey olduğunu soruyordu. Genç kadının biz Müslümanız ama Filibe de Türklük için ölünürdü, Müslümanlık için değil dediğini duydum. Zaten Kur'an'ı doğru düz bilmezdik, Türkiye'de öğrenmeye başladık. Onları bıraktım, Gogol'a döndüm. Bu defa bir başka diakos, Dikanka Kilisesi'nin diakosu anlatıyordu. I remember my old mother was alive then. Yaşlı anamın o zamanlar hayatta olduğunu hatırlıyorum ve uzun kış gecelerinde dışarıda buzlar çatırdarken annem kulübemizin dar pencerelerinin yarıklarını sımsıkı tıkamış olarak çarkının başına oturur, eliyle uzun ipi çekerken ayağıyla beşiği sallar ve bugün hala kulaklarımda olan o şarkıyı mırıldanırdı. Bir şeyden korkuyormuş gibi titreyen ve parlayan lamba kulübemizi aydınlatır, çıkrık gıcırlar. Ve biz çocuklar birbirimize sokulmuş bir vaziyette, çok büyük yaşı nedeniyle son 5 yıldır sobanın başından ayrılmamış olan büyük babamı dinlerdik. Fakat Kazakların ve Polonyalıların akınlarının, Poltar Koyuklu Potkova'nın, Sagay Datçin'in harikulade kahramanlık öyküleri, bizi kemiklerimizi titreten, saçlarımızı ayağa diken bir eski zaman hikayesi kadar ilgilendirmezdi. Bazen öylesine dehşete düşerdik ki geceyi atlattıktan sonra her şeyin gözümüze ne kadar güzel göründüğünü bir tek Tanrı bilir. Eğer o gece kulübenin dışına çıkmak durumunda kaldıysak, öteki dünyadan bir misafirin yatağımıza uzanmış uyuduğunu gördüğümüzü sanırdık. Yatağımın başucuna bıraktığım giysimi uzaktan top gibi kıvrılmış yatan iblis sandığım çok olmuştur. Sarıkamış'taki evimiz, annemin evi. Dışarıda üzerinde koskoca bir ordu yürüyormuşçasına çatırdayan buzların gürültüsünü, ne pencere aralıklarının hamurlu gazete kağıdından yapılmış şeritlerle tıkanmış olması, ne de soğuğu kessin diye dış kapıya asılı büyük ağır halı önlerdi. Gaz lambasının titreyen alevi, aynı zamanda yatak görevi yapan Somya'da birbirlerine sokulmuş oturan biz çocukların, sırtlarını ürperten, tüylerini diken diken eden, iyi sıhhatli olsunlar ya da al karısı hikayelerini daha da sahici kılardı. Gogol'ün anlattığı korkunun, Zaporojyan Kazaklarının, Polonyalıların olası akınlarından duyulan korkunun da karşılığı da vardı. Rus ve Ermeni çetelerinin mezalimi, her bir karartının cismanileştiği, kıpırdanamaz, tuvalete gidemez hale geldiğimiz doğruydu. Cinler, periler, kötü ruhlar hep yoksulları mı buluyorlar diye düşünmüştüm, uçağın evcil havasına bakarak. Lüks otellerde ya da havuzlu villalarda ve Tanrı bilir Kremlin'de onlardan bahsedildiğini duymazsınız çünkü. İnmek üzere olduğumuz anons edildi. Önümdeki masayı kapatmak için kitabı elime alırken Şennur Hanım'ın gözüne takıldı. Gogol değil mi? Muhteşem. İnsan Rus edebiyatını bilince Türk romanlarını okuyamıyor değil mi? Yani demek istiyorum ki Anna Karenina'yı okuduktan sonra Peride Celal çok, çok çocuksu geliyor. Böyle söylediğim için alınmadınız değil mi? Rus filolojisi okuduğum için. Yo, hayır, alınmadım. Bu saatten sonra Peride Celal de nereden aklınıza geldi diye merak ettim. Duralamam ondan. Sheremetyevo Havalimanı'nın ikinci terminalinin üzerimdeki etkisi, çıplak beton, zayıf neon aydınlatma, gri'nin morumsudan yeşilimliği her tonu, renkten ve acele etmekten nefret eden tutucu bir sinema yönetmeninin film seti. Yüzleri kederli, omuzları düşük oyuncular, 70'li yılların siyah-beyaz Orta Avrupa sanat filmleri, sinematik atmosferi. Bagajlarını ayak bileklerine bağlamış oldukları halde yerlerde uyumaya çalışan uçakları 8-10 saat rötarlı yolcular. Uzayıp giden pasaport kontrol kuyrukları, hiç durmadan söylenen cep telefonlarına el konulduğundan şikayet eden yabancılar, kayıp bavullar memurlarının suratsızlığı, bakımsızlığı, karanlık, insan ergonomisini kaale almayan sonsuz merdivenler, köşeler, koridorlar, topuk kapan çukurlar, tek bir tuvalet kağıdının elden ele dolaştığı, muslukları bozuk yerleri ıslak tuvaletler, konuşmaya üşenen duty free tezgahtarları, hasılı mekanı evcilleştirmenin hafiflik sayıldığı, bir tür neyinize yetmiyor ruh hali ki savaş gemisi rengindeki okul, hastane ve bilumum diğer resmi binalarını hatırlatır kendi ülkemin. Bu nedenledir ki tavanının teneke kaplı olması dışında, Türkiye'de tenekenin tavan kaplama malzemesi olarak kullanıldığını hiç görmemiştim, ikinci terminali yadırgamış değildim. Ne pejmürdeliğini ne de ton sür ton beton griliğini. Beni düşündüren dev binada Sümerbank basması gibi cıvıl cıvıl Rus el sanatlarının, insanın içini ısıtan o çok sevimli tahta bebekler, matryoşkaların, lake kutuların, köpüksü Orenburg ya da güllü köylü şalvarının ve daha sonra kendi gözümle gördüğüm katedrallerden, saraylardan en ufak bir iz görememiş olmamdı. Tıpkı iğne oyalarının, kilim desenlerinin, tahta işlemelerinin, esamisinin okunmadığı modernite sonrası Türk mimarisindeki gibi. Hüzünlendiğimi ve bundan sonra göreceklerimi bizden bildiklerimden yola çıkarak kestirebileceğimi düşündüğümü hatırlıyorum. Havalimanı böyleyse taksiler nasıl olabilir? Taksi hizmetlerinin özelleştirildiğini biliyordum ve bu bana İstanbul halindeki hamallık hizmetleri gibi belirli bir camianın hakimiyetinde yarı mafyoza tekel beklemem gerektiğini söylüyordu. Ücret de hizmet de keyfi olacaktı. Çok büyük ihtimalle 10 dolarlık mesafeye 100 dolar ödeyecektim. Nitekim öyle de oldu. Şu farklıdaki taksi İstanbul'da hemen hiç rastlanmayan Jeep ile James'e arası bir araçtı. Four Wheel Drive, YA3. Dört Wheel Drive yaz. Yerden en az 75 santim yüksek olmalıydı. Binerken hayli zorlandım. Asker hakisiyle kahverengi arası ve sanırım bildiğimiz yağlı boya ile boyanmıştı. Çünkü metalik parıltısı yoktu. Direksiyonun olduğu iç konsol açıktı. Eski çalar saatler büyüklüğündeki göstergelerin arasından kablolar, borular darmadağınık sarkıyorlardı. Döşeme kaplamaları çadır bezindendi ve ev yapımı gibi duruyorlardı. Annemin, babamın Volkswagen'inin koltuklarına kılıf dikerken ne denli zorlandığını hatırladım. Moğol yüzlü ama kül rengi saçları, soluk mavi gözleri olan şoför, "Sleek and sexy 1950 model" diye açıkladı. Sleek and sexy, yağ gibi ve seksi anlamındaki Amerikan ismi kullanma nedeninin aracının durumuyla alay etme önceliğini kaparak bizi susturmak isteği olduğunu hissettim. Yine üzüldüm. Filibeli Şennur Hanım adamın Ulan Batur'dan bu tarafa Moğolistan'ın en sevilen aracı dediğini söyledi. Bu jip Sovyet sonrası dönemde kazanılan demokratik hakları simgeler, sürücülerin istedikleri yere istedikleri gibi gitmeye hakları olduğunu gösterirmiş. Nasıl yani? Yani bir yolu beğenmezseniz kendinize başka bir yol açabilirmişsiniz bu jiple. Motoru o kadar güçlüymüş. Moskova çayı üzerinde düğün pastasına benzeyen, sonradan öğrendiğim kadarıyla Stalin dönemi mimarisinin örneklerindenmiş, Otel Ukrayna'da yer ayırtmıştım. Aynı arabayla gidip ücreti paylaşmamızı öneren Şennur Hanım beni oraya bırakıp kendisi devam edecekti. İyi ki de öyle yapmışız. Rezervasyonun karıştığı ortaya çıktığında Rossiya Otel'de yer bulup yerleştiren o oldu. Meğer ki ünlü Arbat Sokağı veya İzmailovski gibi hediyelik eşya dükkanlarının yoğunlaştığı bölgelerde olasınız. O günlerde Rusya'da İngilizce bilen birilerine rastlamak, buna oteller dahil, kolay değildi. İngilizce konuşanların olduğu yerlerde de kapalı çarşıyı aratmayan yapışkan bir çığırtkanlık vardı ki bana yöneltildiğinde batılı giysilerimden mahcup oluyor, içimden "ben turist değilim" demek geliyordu. "Ne yapıyorsunuz?" diye bakmaya geldim. Kimden duyduğumu hatırlamıyorum ama bir yabancıydı besbelli. Hava -10 derecenin altında düştüğünde burnunun içindeki kılları donar, deliklerine pipo temizleyicisi sokulmuş gibi tahriş olurmuş. Şubat'ın 12'si olmasına karşın o gün yağış yoktu. Hava -5'in altına düşmedi ama 30 santim civarındaki kar hareket özgürlüğünü Moskova gibi bir kış şehrinde de kısıtlayabiliyordu. 15 milyon nüfusu dev bir ana kent olmasına karşın merkezden dışarı doğru açılan halkalar şeklinde yayılan kullanışlı bir şehirdi. Günde 9 milyon yolcu taşıyan ünlü metrosu hemen her yere ulaşıyordu. Benim rağbet ettiğim tramvay sistemi de fevkalade yeterliydi. Beni sersemleten cadde ve meydanlarının insanlık dışı genişliğinden çok binalarının ezici boyutları oldu. Rossiya Oteli neden bu kadar büyük tutulduğuna asla akıl erdiremediğim 26 katlı, 3150 odalı betonarme bir devdi. 1973 yılında işletmeye açılan binanın kale kapısı gibi 4 girişi ve her birisi Muşskoy Balesi'nin gösteri yaptığı devasa ekim salonuna ilaveten 3 büyük sinema salonunu içine alacak kadar büyük 4 kulesi, daha doğrusu suru vardı. Bina şehrin merkezini oluşturan ünlü Kızıl Meydan'ın Krasnaya Ploşçat doğu yakasında, kuzeyde Razina Caddesi ile güneyde Moskova Nehri'nin arasındaki adayı tamamen kaplamıştı. Birisi Moskova'nın en iyi Japon lokantası olduğu söylenen Tokyo'nun dışında Rus ve Avrupa mutfağı çalışan sayısız restoranı ile övünüyordu. Arkadaşlarının Alexei'nin doğum günü için seçtikleri Rossiya restoran çatıdaydı. Kremlin Kalesi'ne bakıyordu. Moskova'da Şubat ayında gün ışığının saltanatı 9 saatten pek fazla sürmüyor. Tanıtımı sabah 8'de başlıyor. Gece 5'i biraz geçe hemen tamamen inmiş oluyor. Işıklar yanıyor ve Kremlin Kalesi aydınlanıyor. Nice saraylar gördüm. Versay'dan Westminster'a, nice katedraller Köln'den Budapeşte'ye, nice şatolar kara ormanlarda, Tuna boylarında, Ren kıyılarında sahiplerinin görkemini, mimarlarının dehasını yansıtan, hiç ama hiçbirinde Kremlin Kalesi'ni tanıklık ettiği o serazat ruha rastlamadım. Taş işçiliği, kemerler, revaklar kimi yapılarda daha özenliydi, kimilerinde daha zengindi, daha bakımlıydı veya değildi. Ama renkle, şekille, boyutlarla oynamakta hiçbir sakınca görmeyen, kimsenin estetiğini mutlak bellemeyen, bu tümüyle özgür, özgün ve muzip mimari, bu bambaşka bir boyut. Bazen kilden yoğurduğu topağın ucundan çekmiş, burkmuş, uzatmış, topaca benzetmiş. Avanos yeşili, göreme beyazı, altın sarısı boyamış. Almış kubbe niyetine oturtmuş. Bazen kalıp kalıp pandispanya pişirmiş, üst üste yığmış. Bazen bakır levhalardan şeker külahları yuvarlamış, kulelerin üstünü kapatmış. Haddehanede pirinç dökmüş, cam üflemiş, fizik kanunlarından başka kimseye hesap vermeden birleştirmiş. Saraylar, katedraller kondurmuş. Moskova'nın simgesi San Basileios Katedrali, ikebana eğitimi görmüş, usta bir çiçekçinin elinden çıkmış bir buketti sanki. Haşhaş goncalarını anımsatan irili ufaklı rengarenk kubbeler, alçaklı yüksekli ama iç içe yerleştirilmiş, tanrılara yakışacak kadar büyük, ölümleri ezmeyecek kadar derli toplu bir yapı oluşturmuş. İşte bunu hiçbir yerde görmedim. Kremlin Hisar demek, Rusya'nın tam karşısında güney kenarı Moskova Nehri boyunca uzanan, güneybatıya yönelik tepesi kırpılmış üçgen şeklinde bir hisar. Kremlin Kalesi, baharda karın altından beliren kızıl gül toprağı renginde. Ne boyutları ne de işlenmişlikleri itibariyle misline rastladığım surların çevrelediği toprak parçasının içinde, başta Büyük Kremlin Sarayı olmak üzere 12 saray, 5 katedral, Lenin'in mozolesi, bir silahhane, bir cephane binası, muhteşem Aleksandrovski bahçeleri, sayısız heykeller, abideler ve surlardan belli aralıklarla yükselen 20'den fazla kule var. Toprak renkleri kremit kızılı, bozkır sarıları, iğde yeşilleri, kahverenginin kestaneden muşmulaya her tonu ve altın ışıltısı. Madeni kazanlarda değil menemen güvecinde eritilmiş altın ışıltısı. Kremlin bu. Ne Taç Mahal'in hesaplı görkemi, ne Elhamra, ne de Roma'nın Sistini. Hiçbiri içimdeki bana döşek seremedi, taht kuramadıydı. Avrupa başkentlerinde hep turist kalmış, pek güzelmiş demiş, yürümüş geçmiştim. Ama bunlar yabancılık nedir bilmeyen o sevecen Safranbolu evleri gibidirler. Ne zaman, hangi koşullar altında olursa olsun kapısını çalabileceğiniz, size aidiyetinden hiçbir kuşkunuz olmayan mekanlar. Spassky Kulesi diyorlar. Halasker Kulesi anlamında. Dipnot Kurtarıcı İsa Mesih. Kale girişinin solundaki büyük saatli kule, o zamanlar külahının tepesinde bir kızıl yıldız vardı. Binanın temsil ettiği umudu hükümsüzleştirmekle görevli bir kızıl yıldız. Onun bile çok yakıştığını, Hazreti İsa'nın o yıldızı göklerden çekip kendisine taç yaptığını düşündüğümü hatırlıyorum. Bir bunu, bir de görebilseydi şayet benim şu gördüğümü, Aytunç'un hayata dair tüm septikliğinin silinip gideceğini. Kremlin'in olabilirliğini yaşasaydı gönlü bir başkasına kaymaz, cam ve çelik konstrüksiyonuna boyun eğmezdi Amerikalı bir gökdelenin. Heyhat, gerçeği yüzyılların ötesinde arayan bir mimar, bir teosofisti. Pencerelerini oya gibi işlenmiş sövelerin çevrelemediği, işlevden daha üstün bir güzelliğe duyduğumuz hasreti yansıtmayan oluşumlara razı olmamalıydı. 7'ye doğru muhteşem bir dolunay doğdu. 8'i biraz geçede anlayamadığım bir şekilde aniden kayboldu. 18. katta kullanışlı olmakla birlikte küçük, pek de bakımlı olmayan bir otel odasında olduğumu fark etmem, dolunayın kaybolmasıyla beraber. Yatağın başucunda yılların sararttığı beyaz kağıttan yapılma tepeliği olan gece lambasının altında Teresa'dan aldığım kitabın yaldızlı kapağı parlıyordu. Gözüm bir an pencere pervazında, kulaklarımda Pasternak'ın ve beyaz aydınlığına tavanın gölgeleri düştü. Kaderleri kesişen kolların, bacakların, hayatların. Bir mum arandıydım ve vardı. O güne kadar gördüğüm en güzel kibrit kutusu. Üstünde ünlü ressam Boris Diodorov'un çizdiği mongrel cinsi bir köpek resmi olan bir kutu kibrit ve bir mum. Odada kalıp Gogol'ü rehber edinmek ile çıkıp oteli keşfetmek arasında tereddüt ettim. Verdiğim karar Rusya serüvenimi hayal edemeyeceğim şekilde yönlendirdi. Kendimi Rus kent aydınlarının arasında buldum.